Ayrım 21, sayfa 226. Elimde olmadan heyecanlanmıştım. Hepsi de ne çok seviyordu bu hasta kızı. Nasıl da herkes onu hemencecik bağışlıyordu. Pek ileri gitmiş olmaktan gelen bir heyecanla yeniden ceketimi temizlemeye koyulan bu iyi yürekli yaşlı adamın gönlünü almak istedim. Hafifçe omzunu okşadım. Bu kadar uğraşmaya değmez Yosefciğim dedim. Hiç önemi yok. Güneşte nasılsa hemencecik kurur. Kaldı ki sizin çayların leke bırakacak kadar koyu olduğunu da sanmıyorum. Lekeyi çıkarmaktan vazgeçti. Şu yerdekileri topla. Ben de İlona gelene kadar beklerim. Uşak nezaketi elden bırakmadan rahatça soluk aldı. Ah değmenim. Beklemesi iyi oldu. Bay Kekesferva da neredeyse gelir. Sayın Teğmen'i görünce kuşkusuz çok sevinecektir. Bana sıkı sıkı tembih etmişti beklemeniz için. Tam o sırada merdivende hafif ayak sesleri duyuldu. Gelen İlona'ydı. O da uşağın yaptığı gibi yanıma yakışırken gözlerini yeni yerden kaldırmadı. Edith, bir saniye yatak odasına inmenizi rica ediyor. Sadece bir saniyecik. Bunu içtenlikle rica ettiğini size söylememi istedi. Birlikte aşağı indik. Salonu geçip yatak odalarına açılan koridorun sonundaki ikinci odaya gelinceye kadar tek kelime bile konuşmadık. Belki pek heyecanlı, tedirgin yürüdüğüm için daracık koridorda arada bir omuzlarımız birbirine değdi. İrona yandaki ikinci kapının önünde durdu. Emreder bir sesle fısıldadı. Şimdi ona çok iyi davranmalısınız. Yukarıda neler olduğunu bilmiyorum ama onun böyle birdenbire patlayışlarını çok iyi bilirim. Hepimiz biliriz bu hallerini. Bu yüzden ona darılmak olmaz. Gerçekten olmaz. Sabahtan akşama kadar çaresizlik içinde oturmanın ne demek olduğunu bizler anlayamayız. Huzursuzluk sinirlerde iyice bir birikim yapıyor. Kendi de farkına varmadan, istemeden birden patlayıveriyor. İnanın bana, buna en çok üzülen de yine kendisi oluyor. Böylesine üzüldüğü, kahrolduğu zamanlar ona karşı daha iyi davranmak gerek. Ben bir şey söylemiyordum. Gereği de yoktu. Ne kadar sarsılmış olduğumu İlona fark etmiş olmalıydı. Kapıyı yavaşça vurdu. İçeriden hafif ürkek bir buyurun duyulunca acele uyardı beni. İçeride çok kalmayın. Bir iki dakika yeter. Sessizce açılan kapıdan girdim. Bahçeye bakan pencerelerdeki turuncu perdelerin iyice karanlıkta bıraktığı odada ilk gözüme çarpan sadece hafif bir akşam kızıllığı oldu. Dipteki yatağın aydınlık köşelerini ancak sonra seçebildim. O köşeden tanıdık bir ses yükseldi, çekingen, ürkek. Buraya lütfen, şu iskemleye gelin. Sadece bir saniye alıkoyacağım sizi. Yaklaştım. Saçlarının koyu gölgesinde yastıklara gömülmüş incecik yüzü parlıyordu. Çiçek işlemeli alaca bir örtü cılız narin boynuna kadar çekilmişti. Edith biraz ürkekçe oturmamı bekledi. Ancak ondan sonra konuşmaya cesaret etti. Sizi buraya aldığım için bağışlayın beni. Başım dönmeye başlamıştı. Bu kadar sıcak güneş altında uzun kalmamalıydım. Güneş her zaman başımı döndürür. Sanırım aklım başımda değildi. Size neyse, hepsini unuttunuz bile değil mi? Terbiyesizliğime artık kızmayacaksınız değil mi? Sesinde öylesine yalvaran bir korku vardı ki. Neler düşünüyorsunuz siz? Diye hemen sözünü kesiverdim. Sadece benim kabahatim oldu. O yakıcı sıcakta sizi bu kadar oturtmamalıydım. Size inanayım mı? Bana darılmadınız değil mi? Sahiden darılmadınız. En ufak bir şekilde bile. Yine geleceksiniz değil mi? Her zamanki gibi geleceksiniz. Her zamanki gibi, yalnız bir şartla. Tedirginlikle baktı. Ne gibi? Bana biraz daha güvenmeniz. Acaba incittim mi? Darılttım mı diye durmadan tasalanmamanız şartıyla. Dostlar arasında böyle anlamsız şeylerin lafı bile olmaz. İçten sevinçli olduğunuz zamanlar nasıl değiştiğinizi, babanızı, İlona'yı, beni, bütün ev halkını nasıl mutlu kıldığınızı bir bilseniz. Encek gün gezintimizde nasıl neşelendiğimizi bir görmenizi isterdim. Bütün gece hep bunu düşündüm. Bütün gece beni mi düşündünüz diye sordu. Biraz güvensizlikle bakıyordu bana. Sahi mi? Bütün gece, ah ne güzel bir gündü. Hiç unutmayacağım, bütün yolculuk da harikuladeydi. Evet diye rüyada gibi mırıldandı. Eşsizdi, eşsiz. Önce tarlalar arasında yolculuğumuz, sonra küçük taylar, köy düğünü, başından sonuna kadar her şey güzeldi. Ah, sık sık böyle geziler yapmalıyım. Belki de böyle sersemce evde oturmamdan, kendimi budalıca hapsetmemden sinirlerim bu derece yıprandı. Haklısınız, her zaman güvensiz, kuşkuluydum. Daha doğrusu bu hastalık başıma geleli beri böyleyim. Eskiden Tanrı bilir ya, böyle kimseden korktuğumu hatırlamıyorum. Hastalandıktan sonra böyle korkunç güvensiz oldum. Herkes koltuk değneklerime bakıyor. Herkes bana acıyormuş gibi geliyor. Bunun aptalca bir şey olduğunu kendim de biliyorum. Saçma, çocukça bir kibir benimkisi. Böyle yapmakla da gücümü yıprattığımı, sinirlerimi bozduğumu da biliyorum. Ama hastalık böyle uzayıp giderse, İnsan nasıl güvensiz olmaz? Ah şu korkunç durum bir sona erse de ben de kötü, öfkeli davranmaktan kurtulsam. Yakında bitecek artık dedim. Sadece biraz daha yürek yormanız, biraz daha sabretmeniz gerekiyor. Hafifçe yerinde doğruldu. Gerçekten inanıyor musunuz? Bu yeni tedaviyle her şeyin biteceğine inanıyor musunuz? Önceki gün babam terasa geldiğinde her şeye güveniyordum. Bu gece ise neden bilmem birden korku geldi içime. Bizim doktor yanıldı, bana da yanlış anlatıldı diye. Çünkü bir şey aklıma gelmişti. Eskiden bizim doktora, Doktor Kondor'a, Tanrı'ya güvenir gibi güvenirdim. Yalnız hep böyledir. Doktor önce hastasını inceler, izler, iş uzayınca hasta da doktorunu incelemeye başlar. Dün bunu sadece size anlatıyorum. Beni muayene ederken ara sıra böyle şeyler gelir aklıma. Nasıl anlatayım? Sanki bana oyun oynuyormuş gibi geldi. Güvensiz bir hali vardı sanki. Doğruyu söylemiyormuş gibiydi. Eskiden olduğu gibi açık, içten değildi. Nedenini bilmiyorum ama sanki bir şeyden ötürü benden utanır gibiydi. Sonra beni hemen İsviçre'ye göndereceğini duyunca elbette çok sevindim. Yine de gizliden gizliye bunu sadece size söylüyorum. O budalaca korku geliyor içime zaman zaman. Sakın söylemeyin onu bunu ona. Allah aşkına söylemeyin. Bu yeni tedavide doğru olmayan bir şey varmış. Beni aptal yerine koyuyormuş gibiydi sanki. Ya da amacı babamı yatıştırmaktı. Görüyorsunuz bu korkunç güvensizlikten bir türlü kurtulamıyorum. Elden ne gelir ki? Yakında bitecek diye bunca laf dinleyip de sonra her şey korkunç ağır ilerleyince insan nasıl güvensiz kuşkulu olmaz? Hayır bir ömür boyu bekleyişe katlanamayacağım artık. Gerçekten uzun süre katlanamayacağım. Yok yok sakın yine heyecanlanmayın. Hatırlayın biraz önce bana söz vermiştiniz. Evet evet hakkınız var. Kendimi eziyet etmekle başkalarını da üzüyorum. Başkalarının ise elinden ne gelir ki buna karşı? Onlara ömürleri boyunca zaten yeterince yük oldum. Neyse, bunlardan söz etmeyecektim hiç. Gerçekten niyetim yoktu. Budalaca heyecanlandığım için bana darılmadınız diye size teşekkür edecektim sadece. Bana her zaman çok iyi davrandınız. Hak etmediğim halde beni duygulandıracak kadar iyi davrandığınız için. Ben de bana böyle iyi olan birisini, neyse artık buna hiç söz etmeyeceğim, değil mi? Evet hiçbir zaman, güvenin bana. Şimdi iyice bir dinlenin. Elimi uzatmak için ayağa kalktım. Dokunaklı bir hali vardı. Yarı ürkek yattığı yerden gülerek biraz da yatışmış gibi bana bakan bir çocuk, uyumaya hazırlanan bir çocuktu sanki. Her şey düzelmiş, havada fırtınadan sonra açan gökyüzü gibi aydınlanmıştı. Rahatlıkla biraz da neşeyle yaklaştım. Edith birden korktu. Eyvah, üniformanıza ne olmuş? Ceketimin üzerinde kocaman ıslak lekeleri görmüştü. Yuvarlanırken yere düşürdüğü fincanların bu küçük kazaya yol açtığını suçluluk duygusuyla hatırlamıştı. Bakışlarının üzerine göz kapaklarını indirdi. Bana uzattığı elini ürkekçe geri çekti. Onun böyle önemsiz bir şeyi ciddiye alması beni pek duygulandırmıştı. Onu yatıştırmak için ceketimi aldırmaz davranmaktan başka çarem yoktu. ''Aa, bir şey yok canım.'' diye şaka ettim. ''Önemli değil. Yaramaz bir çocuğun marifeti.'' Bakışlarında yine şaşkınlık vardı ama o da şakacı bir sesle durumu geçiştirdi. ''Siz o yaramaz çocuğu iyice bir dövmediniz mi?'' ''Hayır.'' dedim şakacı halimi bırakmadan. Gerekmedi. Çocuk çoktan uslandı. Ona sahiden darılmadınız öyle mi? Hiç nasıl da tatlı tatlı bir sesle lütfen bağışlayın dediğinde siz de bir duysaydınız. Onu suçlamıyorsunuz demek. Hayır yaptığını bağışladım. Unuttum bile. Artık uslu durması, istenileni yapması gerekir elbette. Peki çocuğun ne yapması gerekiyor? Hep sabırlı, neşeli, güler yüzlü olması. Güneşte pek uzun kalmaması, bol bol gezintiye çıkması, doktorun her söylediğini eksiksiz yerine getirmesi. Yalnız çocuğun şimdi hemen uyuması, kafasını pek yormaması, konuşmaması gerekiyor. Hadi iyi geceler. Elimi uzattım, mutluluktan göz bebekleri pırıl pırıl yattığı yerden bana gülümserken büyüleyici bir güzelliği vardı. İncecik parmaklarını yumuşacık, sıcacık avucuma bıraktı. Kapıya doğru yürüdüm, rahatlamıştım. Elimi tokmağa götürmüştüm ki arkadan kısa bir kahkaha duyuldu. Nasıl çocuk uslandı mı şimdi? Mükemmel, hem de koca bir aferin aldı. Ama artık uyusun uyusun kötü şeyler düşünmesin. Kapıyı aralamıştım. O çocuksu alaycı kahkaha yine yakaladı beni. Yastıklardan bir ses yükseldi. Uslu çocuklara yatmadan önce ne verildiğini unuttunuz mu? Neymiş uslu bir çocuğa iyi geceler öpücüğü verilir. Rahatsız oldum. Sesinde hoşuma gitmeyen gıcıklayıcı bir şeyler vardı. Önce de gözlerinde kıvılcımlar sezinlemiştim zaten. Yalnız heyecanlanan kızın keyfini bozmak da istemedim. Öyle ya elbette dedim umursamaz bir tavırla. Az kaldı unutuyordum bunu. Dönüp birkaç adımda yatağına yaklaşınca birden bir sessizlikle karşılaştım. Soluğunun kesildiğini fark ettim. Başı yastıkta kımıldamadan durduğu halde fıldır fıldır dönen gözlerini benden ayırmıyordu. Ne elleri ne parmakları oynuyor, sadece gözleri beni bırakmıyordu. Gittikçe artan bir tedirginlikle kendi kendime "Çabuk, çabuk ol," dedim. Acele eğilip dudaklarımı hafifçe alnının üzerinde gezdirdim. Dudaklarımı tenine hemen hemen hiç dokundurmamıştım. Örtünün üzerinde birbirini kenetlenmiş, bekler gibi duran elleri birden yukarıya uzandı. Başımı çevirmeye fırsat kalmadan şakaklarımı iki yandan kıskaca alıp ağzımı alnından çekerek dudaklarına yapıştırdı. Dudaklarını dişlerimiz birbirine değecek kadar hırsla, ateşle emerek ağzıma yapıştırdı. Bir yandan da eğilen vücudumun vücuduna değmesi için göğsü geliyor, sanki kabarıyordu. Bu kötürüm kızın öpüşü kadar vahşi, çılgınca, umutsuz, susamış bir öpücüğe bir daha rastlamadım. Bununla yetinmiyordu, yetinmiyordu. Sarhoşlarda görülen bir güçle soluğu kesilene kadar beni göğsüne bastırdı. Sonra kıskacı biraz gevşetti. Heyecandan titreyen elleri şakaklarımdan uzaklaşıp saçlarımı karıştırmaya koyuldu. Bu arada beni de bırakmıyordu. Arkasına yaslanıp büyülenmiş gözlerle beni seyretmek için bir ara bıraktıktan sonra yeniden kendine çekip rastgele yanaklarımı, alnımı, dudaklarımı, gözlerimi çılgın bir ateşle, kendinden geçen bir ihtirasla öptü, öptü. Her ihtiraslı öpüşünde de durmadan "Budala, budala, seni koca budala," diyor, gittikçe ateşlenen bir sesle "Sen, sen, ah sen," diye inliyordu. Sözleri ağzından gittikçe daha ihtiraslı çıkıyor, saldırıları da daha ateşli, ihtiraslı oluyordu. Nöbeti tutulmuşçasına yakalayıp öpüyordu beni. Giderek artan bir hırsla, sonra birden sanki bir bez yırtılmış gibi vücudu bir sarsıntıyla geri çekildi. Beni bıraktı. Başı yastığa düştü, yalnız gözleri zafer kıvılcımlarıyla parılıyordu. Sonra bakışlarını çabucak gözlerimden kaçırarak bitkin, biraz da utanmış bir sesle "Hadi git şimdi," diye fısıldadı. "Git git koca budala, hemen git buradan." Uzaklaştım, daha doğrusu sendeleyerek çıktım odadan. Karanlık koridora daha adım atar atmaz bütün gücümü yitirmiştim. Başım öyle dönüyordu ki duvara tutunmak zorunda kaldım. Demek buydu. Tedirginliğinin bugüne kadar anlam veremediğim saldırganlığının sırrı geç de olsa çözülmüştü. Adını koyamadığım dehşetli bir korkuya kapılmıştım. Bilmeden bir çiçeğin üzerine eğildiğim sırada zehirli bir yılanla karşılaşmıştım sanki. Alıngan kızcağız beni tartaklasa, suratıma tükürse, küfretseydi bütün bunlar beni daha az şaşırtırdı. Çünkü devamlı gergin olan sinirlerinin hiç beklenmedik olaylara yol açmasına her zaman hazırlıklıydım. Yalnız bir tek şeye, bu hasta perişan kızın sevinebileceği, sevinmek isteyeceğine asla. Bu çocuk daha gelişmemiş, çaresiz, aciz yaratık, başka bir deyim bulamıyorum, sevmeye başlamış olsun, her şeyle tam olan bir kadının bilinçli, ihtiraslı, şehvetli aşkıyla istek duysun. Her şeyi aklıma getirmiştim de, kaderin sakat bıraktığı, kendi vücudunu bile sürüklemeye gücü olmayan bu kızın, bir sevgiliyi hayal edebileceğini, sadece acıma duygusuyla sık sık onu görmeye gelen birini feci şekilde yanlış anlayabileceğini hiç mi hiç düşünmemiştim. Bir saniye sonra durumu kavrayınca yeni bir korkuya kapıldım. Tek en büyük suçlu benim o çılgınca acıma duygumdu. Dünya ile ilişkisini kesmiş kızcağız, her gün kendisini dört duvar arasındaki zindanında görmeye gelen tek erkekten, benim gibi sadece merhametini sunan bir çılgından daha başka bir şey, şefkat, sevgi beklemişti. Bense her şeyden habersizliği, tedavi edilemeyecek kadar budala olan bense, onu sadece acı çeken sakat bir hasta olarak görmüş, bir kadın olabileceğini hiç düşünmemiştim. Bu örtünün altında çıplak bir vücudun soluk aldığını, duygular beklediğini, bütün kadınlar gibi istek duyan, istek uyandırmak isteyen bir kadının gizli gizli beklediğini fark etmemiştim. Hasta, sakat, gelişmemiş, yaşı geçkin, feleğin sillesini yemiş, felakete uğramış kadınların da sevebileceğini, 25 yaşında bir genç olmama rağmen hiç mi hiç aklıma getirmemiştim. Çünkü genç, tecrübesiz bir insan, gerçek yaşantıyı hep anlatılanların, okuduklarının parlak yanlarıyla biçimlendirir. Kendisi tecrübe sahibi olmadan önce, elinde olmadan hep başkalarının başından geçenleri hayal eder. Oysa o kitaplarda, oyunlarda, filmlerde gerçeklere yüzeyden bakılır. Derinine inilmez. Birbirlerini isteyenler hep genç, güzel, seçkin kişilerdir. Bir takım serüvenlerden çekinip ürkmem de bundan ötürüydü. Bir kadının ilgisini çekebilmek için olağanüstü yeteneklere sahip, olağanüstü çekici olmak gerektiğini düşünürdüm hep. Başından beri ilişkilerimizde her türlü sevme, sevişme kaygısı tümüyle ortadan kalktığı için bu kızlarla böyle rahatça arkadaş olmuştum. Onların bana sevimli bir genç, iyi bir arkadaştan başka bir gözle bakabilecekleri hiç aklıma gelmemişti. İlona'da arada bir dişice, şehvetli bir güzellik sezinlemiş olsam bile, Edith'i karşı cinsten biri olarak hiç düşünmemiştim. Onun sakat vücudunda öteki kadınlardaki aynı organların bulunabileceği, ruhunun aynı istekle kıvrandığı aklıma bile gelmemişti. Yazarların çoğu kez söylemekten çekindikleri şeyi ancak şimdi anlamaya başlamıştım. Feleğin sillesini yiyenler, çirkinler, yarı gelişmişler, sakatlar, bir kenarda unutulmuş olanlar sağlam, mutlu olanlardan daha tehlikeli, ihtiraslı, bir açgözlülükle istek duyarlar. Sevince de gözleri kararır, hiçbir şeyi görmez. Yeryüzünde hiçbir ihtiras, yalnız sevmekle, sevinmekle var olduklarını anlayan, Tanrı'nın sanki üvey evladı olan bu çaresiz, umutsuz insanlardaki kadar çılgınca bir kaldırış içinde de değildir. Umutsuzluk uçurumunun ta diplerinden yükselen acı çığlıkta korkunç bir yaşama hırsının soluk aldığını, bu korkunç sırrı öylesine toy bir delikanlı olan ben aklımın ucundan bile geçirmemiştim. Bu gerçek ancak şimdi yakıcı bir bıçak gibi içime saplanmıştı. Budala, Edith'in çelimsiz göğsünü sıkı sıkı benim göğsüme bastırırken o ruhsal sarsıntı sırasında dudaklarından çıkan bu sözün anlamını da şimdi anlıyordum. Evet, bana budala demekte de haklıydı. Evdeki herkes, babası, Ilona, uşak, öteki hizmetçiler, daha başlangıçta gerçeği görmüşlerdi. Hepsi de Edith'in bana karşı sevgisini, ihtirasını çoktan sezmişlerdi. Belki de bundan ürkmüşler ya da kötü şeyler düşünmüşlerdi. Sadece ben, gözünü merhamet bürümüş budala, iyi yürekli sersem bir arkadaş rolü oynayan ben. Hiçbir şeyin farkına varmamış, gevezeliklerimi sürdürmüş, akıl ermez, akıl erdirilmez anlayışsızlığımla genç kızın ruhunu acılarla nasıl kıvrandırdığımı anlamamıştım. Kötü bir güldürüde oyunun zavallı kahramanı bir hileye kurban gider. Bütün seyirciler onun içine düştüğü çıkmazı çoktan anladığı halde bir tek o sersem işin farkında değildir. Büyük bir ciddilikle rolüne devam eder. Devam eder de hala düştüğü an farkına varmaz. Oysa seyirciler daha oyunun başından beri entrikanın bütün kokusunu kavramıştır. Benim bu durumum da aynen böyleydi işte. Böylesine aptalca bir duygu görevesinde kızcağız gözlerimdeki bağı çekip atana kadar ben nereye gideceğimi bilmeden sendeler dururken bütün ev halkı çoktan her şeyi sezinlemişti. Bir odadaki eşyayı aydınlatmaya nasıl tek bir ışık yeterse ben de şimdi iş işten geçtikten sonra son haftalarda olup bitenleri ayrıntılarıyla hatırlayıp utanmıştım. Ona her çocuk deyişimde bana neden öfkelendiğini şimdi anlıyordum. Benim kendisini bir kadın, hatta bir sevgili olarak görmemin özlemindeydi çünkü. Kötürümlüğüne çok üzüldüğümü belli edince neden dudaklarının titrediğini, ona merhamet duymamdan neden bu kadar nefret ettiğini de ancak şimdi anlıyordum. Merhametin pek sudan, kardeşçe bir duygu olduğunu ya da gerçek sevginin yerini hiçbir zaman dolduramayacağını kadınca bir içgüdüyle sezinlemiş olmalıydı. Ağzımdan çıkacak tek bir sözü, bir anlayış belirtisini kim bilir nasıl beklemişti. Zavallıcık. Bir yandan sabırsızlıkla kıvranırken, bir yandan da benim tasasızca konuşmalarımın arasında sevgi dolu bir davranışımı, hiç değilse bana olan sevgisini anlamış olmamı nasıl içittirerek beklemişti kim bilir. Ben ise hiçbir şey söylememiş, hiçbir şey yapmamış, üstelik yanından da uzaklaşmamıştım. Her gün gelmekle onu daha da yüreklendirmiş, duygusal vurdum duymazlığımla da büsbütün umutsuzluğa düşürmüş, şaşkına çevirmiştim. Sonunda sinirlerinin boşanıp beni bir av gibi yakalaması beklenirdi. Bir patlamayla sarsılmış gibi karanlık koridorun duvarına öylece yaslanmış dururken işte bütün bu yüzlerce görüntü kafamda birbirini kovalıyordu. Soluğum tıkanmış, bacaklarım onunkiler gibi felç olmuştu sanki. İleriye doğru bir iki kez davrandım ancak üçüncüsünde kapının tokmağına uzanabildim. Sonra oradan salona çıkıldığı aklıma geldi. Solda sofraya açılan kapı vardı. Kılıcımla kasketim orada olmalıydı. Çabucak odadan geçip uşak gelmeden oradan gitmeliydim. Konuşacağım soru soracak birine rastlamadan evden çıkmalıydım. Babasına, Ilona'ya, Joseph'e hiçbirine rastlamadan gitmeliydim. Beni budala yerine koyup bu karmaşık duruma sokanlardan hiçbiriyle karşılaşmadan kaçmalıydım. Ayrım sonu, sayfa 236.